Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 47. Ayrım. Plan Türk birliklerinin direneceği hesaplanarak yapılmıştı. Ama gece uçaklar kullanılamıyordu. Donanmanın iç kesimlere etkisi yoktu. Ya geceleyin direnemezlerse? Çok küçük de olsa böyle bir olasılık yok sayılamazdı. Savaş tarihi nice beklenmedik tarihsizliklerle doluydu. Bunu bilip de uyumak mümkün müydü? Sorumluluk duygusu göğüslerinin üzerine bir fil gibi çökmüştü. Subayların ve askerlerin de çoğu heyecandan uyuyamayacaktı. Konvoy gece içinde ışıkları sönük ilerliyordu. Deniz hafif dalgalı, gökyüzü yıldızla dolu, hava mis gibiydi. Ertuğrul'daki komutanlar ve kurmaylar gecikmeyi biraz daha azaltacak bir çözüm daha buldular. Doğru olan yöntem, gemi durduktan sonra deniz piyade alayının gemiye yanaşan çıkarma gemilerine geçmesiydi. Bu hareketi Ertuğrul'u durdurmadan, ilerlerken yapmayı düşündüler. Dünya askerliğinde hiç yapılmamış bir olaydı bu. Dipnot 379. Erol Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 265. İbrahim Artuç, Kıbrıs'ta Savaş ve Barış. Sayfa 190. Ertuğrul Üçler bu çözümü kendisinin önerdiğini yazıyor. Adı geçen eser sayfa 121. Ahmet Özon çıkarma gemisi kaptanlarına, Yarbay Neşet İkiz de alayına güveniyordu. Sorun olmayacağına güvence verdiler. Bu kural dışı hareket için tüm amiral Nejat Tümer'in onayı alındı. Böylece biraz daha zaman kazanılmış olacaktı. Hesaba göre bu durumda kıyıya saat 9'dan önce kapak atabileceklerdi. Sırada kafaları kurcalayan başka olası sorunlar vardı. Başlıca sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağıydı. Kıbrıs'a yaklaştıkça gemilerin radarlarında kuşku veren gemi yankıları çoğalmaya başladı. Bir Sovyet istihbarat gemisi yaklaşmadan konvoyu izliyordu. Kıbrıs'a 15 mil kala İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri radarları konvoyu gördüler. Sovyet gemisi de konvoyun yolda olduğunu Sovyet Akdeniz filosuna bildirmişti. 20 Temmuz 1974 Cumartesi. Başbakanlıkta beklenen Sisko, Ankara'ya oldukça erken gelmiş fakat Kissinger'la konuşmak için doğru Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne gitmişti. Bu arada yaz tatilinden dönen İngiliz Büyükelçisi Turan Güneş'i gece yarısından sonra ziyarete geldi. Londra, Türkiye'nin harekete geçmemesini istiyordu. Turan Güneş açık konuştu. En haklı olduğumuz zaman bile müttefiklerimiz tarafından geri çevrildik. Bu sefer Türkiye'nin bir müdahalesi olur, bunu da önlemeye kalkarsanız ittifaklar bozulur. İngiliz Büyükelçisi kaygı ve öfke içinde gitti. Sisko, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve 6 iş arkadaşı ile başbakanlığa ancak 02:30'da geldi. Dipnot 380. Saatler için Bakanlar Kurulu Sekreteri Refet Erim'in tuttuğu notlara dayanıyorum. Toplantıya Dışişleri Bakanı Turan Güneş de katıldı. Yunanlılar Türkiye'nin temel isteklerinin hiçbirini kabul etmemişlerdi. Bu sonucun Türkiye'yi tatmin etmeyeceğini bilen Sisko, konuyu Türk-Yunan Savaşı'na kaydırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı kesinlikle istemediğini söyledi. Ecevit yanıtladı. Bunu bizden çok Yunanlılara söylemeniz gerekirdi. Sisko kendince en önemli soruyu sordu. Enosis'e karşı nasıl bir önlem sizi tatmin eder? Artık inancımız kalmadı Mr. Sisko. Hiçbir açıklama bizi tatmin etmez. Sisko talihini bir daha denedi. Mr. Ecevit, bana 48 saat verin, size bir Amerikan formülü getireyim. Hayır, Mr. Sisko, artık çok geç. Sisko son kozunu oynadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarma yapılması halinde yardımı kesmesinin büyük bir olasılık olduğunu belirtti. Dipnot 381. Ufuk Güldemir Kanat Operasyonu, sayfa 63. Sisko, Ufuk Güldemir'e Başkan Nixon'dan Koru Türk'e bir mektup getirdiğini, Mektupta çıkarma yapılırsa yardımın kesileceğinin bildirildiğini açıklıyor. Adı geçen eser, sayfa 64. Ecevit, artık çok geç demiş ve noktayı koymuştu. 03.35'te odadan çıktı. Başbakanlıkta olan birkaç bakanla bir toplantı yaptı. Bu sırada Dışişleri Bakanlığı telsiziyle bütün Türk elçiliklerine, Türkiye'nin bu sabah Şafak'la birlikte Kıbrıs'a tek başına müdahale edeceği bildiriliyor, müdahalenin gerekçesini açıklayan yazıda geçiriyordu. Biraz sonra bütün elçiler, büyükelçiler kalkıp işbaşı yapacaklardı. Sisko ve beraberindekiler hava alanlarının kapanacağını öğrenince başbakanlıktan ayrıldılar. Dışişleri görevlileri ile Bakanlar Kurulu sekreteri tarafından arabalarına kadar geçirildiler. Sisko'nun yüzü asıktı, gergin görünüyordu. Görevini başaramamıştı. Başbakanlığın önünde bekleyen gazeteciler ve televizyon muhabirleri ile konuşmadan arabasına binip uzaklaştı. Ecevit, Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Saat 05 olmadan Bakanlar Kurulu 1-2 eksikle toplandı. Bu gizli bir toplantı oldu. Bu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri yardımının kesilmesi olasılığının konuşulduğu, Bakanlar Kurulu'nun bunu göze almayı uygun gördüğü tahmin edilecekti. Dipnot 382. Milli Selamet Partili bakanlardan İsmail Müftüoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partili Bakan Cahit Kayra'nın anılarında bu toplantı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Saat 04.40'da Kıbrıs harekatına ayrılmış bütün filolara alarm verildi. Pilotlar uçak başı yaptılar. Üsteğmen, İlker Carter'in kullandığı ilk uçak meteoroloji keşfi yapmak için İncirlik Havaalanı'ndan kalktı. Bu, bir silahsız RF-84F uçağıydı. Kıbrıs'a Rumları silah kullanmamaya davet eden, ateş edilmezse Türk birliklerinin ateş etmeyeceklerini belirten Rumca bildiriler de atacaktı. Savaş uçakları yerden ateş açılmadıkça yer yer alçaktan uçarak uyarıda bulunmakla yetineceklerdi. Tan yeri ağarmıştı. Kıbrıs adası sabah pusu içinde hayal meyal görünmüştü. Girne önünde üç büyük savaş gemisi sıralanmış duruyordu. Nefesler tutuldu. Işıldakla kimlik sorgulamasına gemiler yanıt verdiler. Biri İngiliz, biri Amerika Birleşik Devletleri, biri de Sovyet kruvazörüydü. Konvoyun kuzey kesimine yaklaştığını radarla saptayarak buraya gelmiş olmalıydılar. Gemilere ışıldakla mesaj verildi. Siz şu anda savaş alanında bulunmaktasınız. Burada amfibi harekatı yapılmaktadır. Doğuya ve batıya doğru çekiliniz. Dipnot 383. Amfibi harekatı. Deniz aşırı çıkarma harekatı. Çekilmeseler, engel olmaya kalkışsalar, ateş açsalar ne yapılacaktı? Dipnot 384. Savaşacaklardı. Denizciler bunu kesin bir dille Cüneyt Arcayüre'ye söylemişlerdir. Akıllarında bu ateşten olasılıklar uçuşurken Sovyet gemisi batıya, İngiliz ve Amerikan gemileri de doğuya çekildi. Çok uzaklaşmadılar. Çıkarmayı izleyeceklerdi. Güneş denizden doğmak üzereydi. Altın sarısı bir renk denizi kaplamıştı. Bayrak Radyosu saat tam 05'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rauf Denktaş'ın konuşmasını yayınlamaya başladı. Denktaş güzel bir girişten sonra şöyle dedi. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mübarek olsun. Bu bir istila değildir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden tesis etmek için girişilen ve sadece bu amaca matuf sınırlı bir polis hareketidir. Dışarı çıkmayın, Rumlarla çatışmaya girmeyin gibi tavsiyelerde bulunduktan sonra konuşmasını şöyle bitirdi. Tanrı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve onların ayrılmaz bir parçası olan mücahit ordumuza kuvvet bahşetsin. Zafer haktan yanadır. Zafer, 11 yıl büyük bir adaletsizliğe, haksızlığa maruz kalan tüm Kıbrıslılarındır. Radyo, konuşmanın Rumca ve İngilizce çevirilerini vererek yayına devam edecek, arada marşlar yayınlayacaktı. Bütün Türkler yataklarından fırladılar. Konuşma, harekatın başlamasından 2 saat erken yayınlanmış, Rumları vaktinden önce uyarmıştı. Ama bir tümcesi, Rumları şaşırttı, sersemletti. Türklerin lideri, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında, havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır, diyordu. Her yandan yapılan çıkarma ile nasıl başa çıkacaklardı? Ne yapmalıydı? Hani Türkler gelmeyecekti? Hani Amerika durduracaktı? Rumlar şaşkına dönmüşlerdi. Türkler dört yandan Kıbrıs'a çıkıyorlardı ha. Ah Panayamu! Dipnot 385. Panayamu, ah Hazreti Meryem. Denktaş harekatı erken açıklamıştı ama o tümce Rumları felç etmişti. Zor toparlanacaklardı. Bayrak radyosu yaklaşan gemilerden dinleniyordu. Hepsi şaşırdılar. O kadar dikkatle saklanan sır 2 saat önce açıklanmıştı. Hepsinde bir an önce karaya çıkmak isteği belirdi. Ertuğrul'dan geminin 2 yanından aşağıya sarkıtılacak ağların yardımıyla çıkarma gemilerine ineceklerdi. Yüzbaşı Neşet İkiz ağların sarkıtılmasını istedi. Alay birimleri hangi çıkarma gemisine ineceklerini biliyorlardı. Albay Ahmet Özon ilaç içerek ayakta durabiliyordu. Terini sile sile çıkarma gemileri komutanlarına hareket halindeki Ertuğrul gemisinin 2 yanına ikişer ikişer nasıl yanaşacaklarını, sıra ve düzenlerini telsizle anlattı. Ertuğrul'un ve çıkarma gemilerinin hızları 5 mile indirilecek ve sabit tutulacaktı. Emir bekleyin. Yüzbaşı Sami Akbulut, 2 arkadaşı ile yer işaretlemek için erkenden küçük bir uçakla Adana'dan hareket etti. Gece Kırnı Havaalanı'na inmeye çalışmış fakat alanda gece inişi kolaylaştıracak düzen olmadığı için Adana'ya geri dönmüşlerdi. Şimdi yine gidiyorlardı. 5 Parmak dağlarını aştılar. Bu yalçın, dik, kayalık, uçurumlu, çok sarp ve sık ağaçlı birçok hırçın tepeden oluşan dağı ele geçirmek için dövüşecek asker arkadaşlarını düşünüp başarılı olmaları için dua ettiler. Dağı geçer geçmez alçaldılar. Az ileride küçük Kırnı Havaalanı görünüyordu. Hızla indiler. Bakımsız eski pistte tarih eseri kapaklanmadan durabildiler. Kıbrıs'a ilk ayak basan Türk askerleri bunlardı. Havaalanındaki görevli mücahitler ve Kırnı köyünden uçar gibi gelen köylüler tarafından tarifsiz bir sevgiyle karşılandılar. Rüzgarın yönünü ve şiddetini gösterecek duman çıkarıcı araçlar ve bunun gibi ekipmanı getirmişlerdi. Rüzgar hızını artırıyordu. Paraşütçüleri Rum kesimine sürükleyebilirdi. Mücahitler daha önce gerekli yerlere işaret bezlerini sermişlerdi. Akbulut ile arkadaşları da uyarıcı araçları mücahitlerin yardımıyla paraşütçülerin inecekleri bölgelere yerleştirmek için hızla harekete geçtiler. Mücahitlerin bulduğu bir araba ile gerekli her yere yetiştiler. Dipnot 387. Görevlerini zamanında yaptılar. Sadece bir paraşütçü Rum kesimine sürüklendi. Kahraman bir mücahit müfrezesi Rum kesimine dalıp eri kurtardı, geri getirdi. Yüzbaşı Sami Akbulut birinci gün 3. ve 4. paraşüt taburlarının gelişi sırasında şehit oldu. Saat 05'te Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Kozmodopulos'a telefon edilerek Bakan Güneş'in Sayın Büyükelçi'yi 5.45'te makamında beklediği bildirilmişti. Büyükelçi zorlukla kalktı. Elçileri hayırlı bir haber vermek için bu saatte yataktan kaldırmazlardı. Türkiye çıkarmaya karar verdiğini bildirecekti herhalde. 05.45'te Turan Güneş'in odasındaydı. Dışişleri Bakanı Turan Güneş gergindi. Savaş açıklaması yapacaktı. Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanacağını uygun bir dille anlattı. Adadaki güçler ateş açmadıkça Türk birliklerinin silah kullanmayacaklarını, Türk hükümetinin bu kararının Yunanistan ile savaşmak amacı taşımadığını bildirdi. Yunan Büyükelçisi sevilen biriydi. Turan Güneş, Büyükelçiyi oda kapısına kadar geçirdi. Genç bir diplomat da Büyükelçiye arabasına kadar eşlik etti. Büyükelçi hızla elçiliğe döndü, durumu Atina'ya yıldırım mesajı ile bildirdi. Atina bu sırada kaynıyordu. Denktaş'ın konuşmasını Rumlardan öğrenmişlerdi. Rum radarı Karpas burnuna ulaşan, Magosa'ya ilerleyeceği tahmin edilen bir Türk konvoyu saptamıştı. Girne'ye doğru bir başka Türk konvoyunun daha yaklaştığı görülmüştü. Hükümet panik içindeydi. General Ioannidis ve çevresi savaş diye bağırıyordu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının ise donuk bir halleri vardı. Radyo ve televizyonun Türk çıkarması hakkında haber vermeleri yasaklanmıştı. Sisko Atina'daydı. Bu kaosta zor da olsa General Ioannidis'le konuşmayı başaracaktı. Sat ve Sas timleri iki jandarma botuyla Pladini'ye yaklaşıyorlardı. Sabah pusu dağılmıştı. Binbaşı küçük taş adayı ve iki makineli tüfek yuvasını kolayca gördü. Tamam, plaj burası. Binbaşı dışında bütün Sat ve Sasçılar özel giysilerini giymişlerdi. Botlar uygun bir uzaklıkta durdular. 15 Sat komandosu J-18'den 25'er metre aralıkla denize bırakıldı. Engeller varsa patlatmak için gerekli patlayıcıları su geçirmez kılıflar içinde yanlarına almışlardı. Bir talihsizlik olursa kalan Satçılar ve Sasçılar görevi tamamlayacaklardı. Kıyıya doğru çoğunlukla su altından yüzmeye başladılar. Deniz altını denetleyerek kıyıya yaklaşacaklardı. Bir top sesi duyuldu. Bir motelin yanından ateş ediliyordu. İlk ayılıp harekete geçen Rumlar bunlardı. Mermilerden biri botun telsiz bölümüne isabet etti. Ötekiler yakınlara düştü. Sonra makineli tüfeklerle yüzenlere de ateş edilmeye başlandı. Önce Rumlar ateş etmişlerdi. Artık karşılık verilebilirdi. Binbaşı muhriplerden yardım istedi. Bir dakika sonra toplar gürledi. Otelin yanındaki top da kullanıcıları da buhar oldular. Muhripler Pladini plajının arkasındaki iki makineli tüfek yuvasını da yok ettiler. Girne limanından fırlayan iki Rum torpido botu J botlarına hücuma geçti. Tetikte bekleyen muhripler İki torpido botu da batırdılar. Üçüncü bir torpido botu da bir uçak yaraladı. Bu torpido bot Girne'ye geri kaçtı. Topluca ilk silah başı eden ve savaşa girenler Rum uçak savar bataryaları oldu. Onları muhriplerin top sesleriyle ayılan beş parmak dağındaki birlikler izleyecekti. Beş uçak savar bataryası bütün silahlarıyla uyarı uçuşu yapan uçaklara ateşe başladı. RF-84F silahsız keşif uçağı hava durumunu müşterek harekat merkezine bildirmiş, barış bildirilerini çeşitli yerlere atmıştı. Geri dönüyordu. Bir mermi demeti RF-84F uçağını buldu. Uçak havada parçalandı. Üsteğmen İlker Carter şehit oldu. Bu havacıların ilk şehidiydi. Dipnot 388. Kırnı hava alanına İlker Carter hava alanı adı verilecektir. Uçaklar Rumlar ateşe başlayınca uyarı uçuşlarına son verip önceden saptanmış olan askeri hedefleri, tabii uçak savar bataryalarını vurmaya başladılar. İki küçük hava alanı ile buralardaki helikopterler, 11 uçak, hava ve deniz radarları ilk vurulan hedefler arasındaydı. 42 tankları vardı. Bu sırada biri bile ortada görünmüyordu. 47. ayrımın sonu. Sayfa 335. Devamı 48. ayrımda.